Ayrım 35, sayfa 451. Güneş doğduktan kısa süre sonra Emine hasta yatağına geldi. Maru'yu yüz hatları bozulmuş baygın yatar buldu. Teni nemli ve ceset gibi solgundu. Alnı sıcak, dudakları mor ve açıktı. Ve Maru ne sütanenin sesine kulak veriyordu ne de güçlü bir sarsmaya tepki gösteriyordu. Emine terden ıslanmış ve lekelenmiş çarşafı yukarı kaldırdı. Kan yok. Büyüklüğü normal olan fakat hala kasılmış vaziyette duran karnına dokundu. Cenin hala içerideydi. Yeniden Maru'yu uyandırmayı denedi. Sadece zayıf bir yakınma gördü. Sonra aileyi çağırdı. Kız daha kapıdayken hanımını seviyor musun diye sordu. Elbette diye bağırdı Ayla ve süt annenin vücuduyla görüşünü kapattığı yatağı görmek için boynunu uzattı. Emine hizmetçi kızın burnunun önünde işaret parmağıyla el kol hareketleri yaptı. Eğer Maru'ya bir iyilik yapmak istersen burada gördüğünü hiç kimseye anlatmazsın. Bu ikaz aileyi korkuttu. Maru hanım hasta mı diye sordu. Süt annenin yanından yatağa doğru gitti. Evet, çok hasta. Yatağı yeniden yapmak için Emine'ye yardım eden Ayla hanıma dokunmaktan kaçındı. Onu yana çevir diye emretti süt anne. Sabırsızdı. Bulaşıcı değil. Neyi var diye sordu Ayla. Emine'nin sözleri kızı sakinleştirmemişti. O ölmeyecek değil mi? Sen ne konuşuyorsun? Felaketi buraya çağırıyorsun. Hoş olmayan bir kokunun yayıldığı lekeli yatak çarşafını katlarken belki ishali var diye düşüncesini açıkladı Ayla. Annem her zaman bunu tedavi etmek için pişirilmiş pirinç suyu içerdi. Emine'nin nihayet dayanabildiği somut bir düşünceydi bu. Elini Ayla'nın omuzuna koydu ve ona yumuşak bir sesle şunu söyledi. Evet, bu harika. Çarşafı aşağı taşı ve çamaşırhaneye götürmeden önce onu yıka. Sonra pirinç pişir. Hizmetçi kız çeyrek saat sonra süt gibi sıvıyla dolu çaydanlıkla birlikte geri geldiğinde süt anne Maru'nun vücudunu yıkamıştı. Hastayı yatakta oturttular. Ağzını açtılar ve ılık pirinç suyunu döktüler. Maru'nun bulantısı oldu, yutkundu ama içeceğin bir kısmını midesinde tuttu. Emine memnundu. Çok iyi dedi. Daha sonra bunu bir kere daha yapalım. Ayla yatağın kenarına oturdu. Maru'nun yüzünü ıslattı ve tekrar kuruyana kadar havayı yerledi. Ateşini düşürebilmek umuduyla buna devam etti. Emine yere çömeldi. Vücudunun üst kısmını ileri geri salladı. Açık eliyle dizine vurdu ve sızlanmaya başladı. Ben ne yaptım? Şimdi ne yapacağım? Ne büyük bir felaket, ne büyük bir felaket. Süt annenin bu tepkisi Ayla'ya ilginç geldi. Ama bununla ilgilenmeyi sürdürmedi. Sessizce ve Ermenice Bakire Meryem'e dua etti. Öylesine üzgündü ki bir an için annesine baktığını sandı. Kader ondan bu zayıf teselliyi bile esirgemişti. Zavallı kadın caddede yıkılmıştı. O zamanlar adı hala Vartuhi olan Ayla jandarmaların kırbaçları altında sürüklenmişti. Ölen annesini orada bırakmaya zorlanmıştı. Emine neredeyse umursamaz biçimde kendi kendine konuşuyorsun dedi. Kız Tanrı'ma dua ediyorum diye cevap verdi. Tavrı inatçıydı. Bu iyi dedi süt anne. Onu yeniden çileli suskunluğuna terk etti. Birkaç saat sonra büyük hanım geldi ve sağına baktı. Yatağın üzerine eğildi ve hastanın ne kadar solgun, nefesinin ne kadar ağır olduğunu görünce endişelendi. Elini Maru'nun alnına uzattı ama fikrini değiştirdi, durdu, çabucak yataktan uzaklaştı. Tifüs olmasın diye sordu süt anneye. Diğer ev halkına bulaşmadan nasıl koruyacağını düşündü. Yani bu hastalık hemen yayılır. Hayır diye Emine garanti verdi. Bu tifüs olamaz. Büyük hanım süt anneye vehmettiği tıp bilgisine rağmen henüz ikna olmamıştı. Dışarı çıkınca Rıza Bey'in dönüşte olayı ele alacağını açıkladı. Daha çok dua etmelisin Ayla diye rica etti Emine. Rıza Bey'in olayı hemen anlamasından veya şüphelenip hekimlik taslamasından çekiniyordu. Maru öğleden sonra ayılınca yeniden umutlandı. Yıkanmalarını hafifleten güçlü sancılardan sarsıldığı için sadece kendine geliyordu. Sonra tamamen tükeniyor ve gevşek bir duruma geliyordu. Süt anne ve hizmetçi kız yatağının her iki tarafında oturuyorlardı. Konuşulunca Maru cevap vermiyordu ama bazen Ayla'nın Emine'ye gerçek ölçüsünde tutarsız olarak tarif ettiği birkaç cümleyi Ermenice mırıldanıyordu. Sadece birkaç kelimenin bir anlamı vardı. Anne, Vartan, baba. Bu saatlerce böyle devam etti. Sonra Maru onu kıvrandıran nöbetler tarafından sarsıldı. Nihayet sakinleşti, nefes aldı ve gözlerini açtı. Geçti mi diye fısıldadı işitilir işitilmez. Emine çarşafı kaldırdı, başını üzgün salladı. Maru gözlerini kapadı ve derin bir iç çekti. Hayal kırıklığı mı, hafifleme mi burada ne ifade edildiği anlaşılmıyordu. Acılar bitmişti ama tamamen bitkindi. Uyumak istiyorum. Emine Ayla'nın içmesi için Maru'ya verdiği suya biraz afyon damlattı. Gerçi hastanın midesi gurulduyordu ama İçeceği aldı. Maro hemen derin ve barışçı bir uykuya daldı. Emine kalktı. O hemen iyileşecek. Ben büyük hanımı sakinleştireceğim. Eğer herhangi bir şey olursa beni çağırt. Aile şimdi kendine daha yakın ve bağlı hissettiği hanımının yatağında nöbet tutmaya devam etti. Bu defa bir şükran duası okudu. Birdenbire kapı açıldı ve Thomas neşeli bir sesle bağırdı. Anne, benim, ben. Annesini yatakta ve ona sakin olmasını işaret eden Ayla'yı da görünce çivilenmiş gibi kala kaldı. Neşeli yüzüne korku sindi. Anneme ne oldu? O kadar yüksek sesle konuşma, uyuyor. Yatağa gitti ve Maro'nun solgun yüzünü, gözlerinin altındaki halkaları ve morarmış dudaklarını görünce ürktü. Ağlamaklı bir sesle ona ne oldu diye tekrarladı. Hastaydı çocuğum. Ama neredeyse hemen hemen iyileşti. Onu kollarına almak isteyen aileyi kabaca geri itti. Bir dizini yatağın kenarına dayadı ve annesinin elini tuttu. Buz gibi soğuktu. Maro nefes alamıyormuş gibi görünüyordu. Çocuk onun ölü olmadığından emin olana kadar bir süre kadının göğsünün ritmik hareketini izledi. Anne diye fısıldadı sessizce. Anne. Annesi sanki bir daha hiç uyanmayacakmış gibi uyuyordu. Thomas onun yüzünün daha da zayıfladığı, burnunun inceldiği ve gözlerinin çökmüş olduğu hissine kapıldı. Gözlerini çatlamış dudaklarına dikti ve bu an ona başka bir resmi hatırlattı. O mağarada büyük annesinin ölüme mücadele edişini hatırladı. Aznif Hanım ölmeden önce tam da böyle hareketsiz duruyordu. Ölmemelisin anne diye ağladı. Ölmemelisin. Ayla kulağına korkmana gerek yok diye fısıldadı. Sadece dinleniyor. Sert bir kol hareketiyle kızı itti. Kız balkon kapısına çekildi. Thomas annesini ne kadar çok isterse korkusu da o kadar çok büyüyordu. Onsuz ne yapabilirdi? Hayatının artık bir anlamı kalmazdı. Dünyada yabancıların arasında yalnız kalırdı. Hayır, annesiyle birlikte o da ölürdü. Vaftiz babası Armen'in mezarı üzerinde ölen Araksi gibi. Bütün bunlardan onları zamanında alıp götürmeyen babası sorumluydu. Onları niçin yalnız bırakmıştı, niçin? Uzun süredir onu bekliyorlardı. Babası, onun 6. yaş gününde hapse atılmıştı. O şimdi 2 hafta önce 7 yaşına girmişti. Aradan bir yaz, sonra karsız bir kış geçmişti ve şimdi tekrar yazdı. Vartan çoktan burada olmalıydı. Burada Thomas'ın aklına tüm gücüyle zorladığı bir fikir geldi. Hemen burada yüksek sesle bağırmak istediği bir fikir. Babasını asla yeniden göremeyebilirdi. Annesi ölebilirdi. Sonra o dünyada yapayalnız kalırdı. Maro'nun dudaklarından bir inleme çıktı. Soğuk elini sallarken anne diye bağırdı. Kadın tepki vermedi. Thomas yataktan atladı ve bağırarak Rıza Bey'in odasına koştu. Annem ölüyor, annem ölüyor. Arkasında bir ses ne oldu diye sordu. Thomas durdu ve döndü. Koridorun diğer ucunda Rıza Bey büyük hanımın odasından geliyordu. Thomas yanına gitti ve tekrarladı. Annem ölüyor, annem ölüyor. Rıza Bey aceleyle ona doğru yürüdü ve merdivende buluştular. Sen ne diyorsun? Thomas Rıza'nın bileğinden tuttu ve onu kendine çekti. Hararetle açıkladı. Annem hasta, onu kurtarmalısınız lütfen. Onun ölmesini istemiyorum. Büyük hanımın ağzından duyduğu tefis sözünden rahatsız olan Rıza Bey korktu ve çocuğu arkasından çekerek koştu. Ayla beynin önünde eğildi ve onu sakinleştirdi. Maro Hanım hasta ama yeniden iyileşiyor. Kıza bakmadan yatağa koştu. Gördüğü manzara temiz kudretini bulandıran korkularını doğruluyordu. Hastalık sevgilisini tamamen bozmuş gibi geldi ona. Onu 2 gün içinde ancak korkunç bir cefa bu ölçüde değiştirebilirdi. Thomas'ı kapıya itti. Abdullah'a git ve ona hemen atını yerlemesi gerektiğini söyle. Thomas yıldırım hızıyla kayboldu. Bir doktor getirildi mi? Hayır beyefendi, Maro Hanım'la Emine ilgilendi. Ona ne verdiniz? Pişmiş pirinç suyu. Bu zarar vermez dedi ve yeniden yatağa döndü. Sıcak ve yapışkan olan Maro'nun alnına, sonra onu rahatsız edecek kadar soğuk olan ellerine ve ayaklarına dokundu. Neresi ağrıyor? Karnı beyefendi. O önce hafif ve güçlü biçimde Maro'nun karnına eliyle bastırdı. Onu daha çok huzursuz eden bir sertlik hissetti. Thomas'ın sözleri kulaklarında yeniden çınladı. Annem ölüyor. Hayır, bu olamazdı. Onu kaybetmeye dayanamazdı. Çok sevdiği bu kadının kanı çekilmiş yanaklarını okşadı. İçinde sonsuz bir öfke belirdi. Allah'tan hiçbir şey isteyemezdi. Çünkü o tüm sonsuzluk hakkında karar vermişti. İnançsızların tanrılarıyla yaptıkları pazarlık gibi bir pazarlık yapamazdı. Fakat Rıza'nın çaresizliği o kadar büyüktü ki fısıldadı. Antep'te yeni bir cami yaptıracağım ama karşılık olarak koyduğu şartı ifade edecek kadar ileri gitmedi. Büyük hanım haremine gizlice bir yabancıyı soktuğu için oğluna küfrediyordu. Bu evde oturduğu 49 yıl boyunca Böyle bir şey ilk defa oluyordu. Kesinlikle Rıza Bey'in dedesinin bu konuğa yaptırdığından beri de ilk defa oluyordu. Gelinlerine hiçbir durumda odalarını terk etmemelerini emretti. Kendisi gibi peçeli Emine ile birlikte Avusturyalı doktoru arkadan izliyorlardı. Onun her hareketini kontrol ediyor, Maru'yu izleyen bakışının tıbbın doğasında bulunduğundan emin olduğu için rahattı. Alman ordusunun Antep'e yerleşmiş yüksek rütbeli bir subayı olan Doktor Ernst, buradaki Osmanlı valisine çağrılmasını garip buluyordu ve daha garip olanı onun bir kadını muayene etmesinin istenmesiydi. Müslüman ailelerde bu asla olağan bir şey değildi. Bir kadını tedavi için Osmanlı konağına çağrıldığını anlattığında Alman arkadaşları ona inanmayacakları için mahalli gerçekleri tam olarak zihnine yerleştirmeye çalışıyordu. Gördüklerinden bir parça hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü o harem sözcüğünden çok özel bir yer hayal etmişti. Şimdi sadece birçok odaya açılan alışılmış bir koridor görüyordu. Alman arkadaşlarına anlatacağı hikayeyi inandırmak için gerçekleri bir parça süslemeliydi. Bu aslında onun alışkanlıklarına tersti. O sadece hastalarının moralini güçlendirmek ve iyileşmelerini hızlandırmak için olayları süslerdi. Büyük hanımın Maru'nun yüzüne bağladığı peçeyi gösterdi ve Almanca bunu kardırmayız dedi. Talebi tercüme etmek yerine Maru'nun peçesini Rıza Bey'in kendisi kaldırdı. Bu annesinin hoşuna gitmedi. Rıza Bey'e dönerek ve başını sallayarak çok güzel bir karınız var dedi doktor. Vali sert cevap verdi. O hasta. Elbette ben burada bunun için bulunuyorum. Doktor Ernst bam teline bastığını anlamıştı. Üç odadan çekilse iyi olurdu. Doktor tıpkı üniversitedeki gibi bir sınava girdiği hissine sahipti. Maru uyandı ve üzerine eğilen yabancıyı görünce korktu. Doktorun çenesinde dikey bir çukur olan köşeli yüzü, burulmuş kızıl sarı bıyığı ve şişkin göz kapaklarının altında yarı kaybolmuş gri mavi gözleri vardı. Allah'a şükürler olsun, tekrar kendine geliyor. Bu Rıza'nın sesiydi. Maru başını çevirdi ve adamın ona gülümsediğini gördü. Yanında durumu her bakımdan hoş olmayan büyük hanım, bir büyücü ustasından da bir şeyler almış olan bu bilim adamının düşük teşebbüsünü anlamasından korkan zavallı Emine duruyorlardı. Ben sizi muayene edeceğim bayan. Doktor dostça ama biraz boğuk bir sesle konuşmuştu. Almanca anlamayan Maru Rıza'ya sordu. Ne dedi? Büyük hanım emredici bir sesle onunla konuşmamalısın dedi. Kendini yorma aşkım, bu bir doktor, seni muayene edecek. Hastalığın belirtileri kendine tarif edilen Doktor Ernst ateşini ölçtü, gözlerini muayene etti ve lamp düğümlerine dokundu. Bu ülkenin erkeklerinin karılarının namusuyla ilgili hassasiyetini bildiği için itina ile ilerliyor, hatta biraz kayıtsızlık da gösteriyordu. Büyük hanım sabırsızlığını açıkça ifade etti. Benim daha yapacak işim var diyen doktor sinirlenmişti. Rıza Bey kendinize zaman ayırınız doktor dedi. Önemli olan onun yeniden sağlığına kavuşmasıdır. Onu dinleyebilmem ve karnını muayene edebilmen için çarşafın kaldırılması gerekir diyerek Rıza gözünü kırpmadan örtüyü Maru'nun karnının altına kadar geri çekti. Kızan annesi kafasını sallıyordu. Maru burada esir tutulduğunu ona sadece gözleriyle anlatabilmek hayaliyle doktorun bakışını yakalamayı denedi. Karnına dokununca adamın yüz ifadesi biraz değişti. Maru onun hamileliğini keşfettiğini anladı. O kadının çocuğu düşürmeyi denediğini de kesin olarak seziyordu. Çünkü kafasını kaldırdığında Maru ile rastlaşan bakışı bir parça komplocu bir bakıştı. Büyük hanım Maru'yu yeniden burnunun ucuna kadar örtmek için acele etti. Stetoskopunu toplarken bir zehirlenme diye açıkladı doktor. Bir zehirlenme diye bağırdı Rıza. Şüphesini hemen üçüncü karısı üzerinde yoğunlaştırmıştı. Sözlerinin amaçladığı etkiyi yaratmasından memnun kalan doktor açıkladı. Bir yiyecekten almış. Bir yiyecek zehirlenmesi. Bu imkansız. Bu evde servisi yapılan yemek en kalitelisidir. Başka hiç kimse hastalanmadı. Ah biliyorsunuz bu sıcaklıkta bir yemeğin bozulmaması için uzun süre saklanmaması gerekiyor. Bol su, bal, süt, yoğurt ve birkaç gün sonra da artan katı yiyecekler veriniz. Yüreğimden büyük bir taş indi Doktor Ernst dedi Rıza Bey. Dostça omzuna vurdu. O iki kişilik yemeli diye şakacı bir tavırla ilave etti doktor. Bay Vali. Size karınızın hamile olduğunu bildirmekten sevinç duyuyorum. Rıza Bey birkaç saniye şimşek çarpmış gibi kaldı. Sonra sinirlice güldü. Sonra Maru'ya coşkuyla baktı. Senin çocuğun olacak. Benden bir çocuk. Onun esirgenecek bir şey olduğunu sadece kendisini bildiği bir gülümsemeye zorladı kendini. Süt anne nefes aldı. Maru'nun çocuğu taşımaya hazır olmasından mutluydu. Fakat her şeyden önce şimdi hiç kimsenin artık o lanet olası içeceği öğrenemeyeceği için hafiflemişti. Rıza Bey Maru'nun elini öptü ve duygulu bir sesle fısıldadı. Aşkım, aşkım beni dünyanın en mutlu erkeği yapıyorsun. Döndü ve annesini kollarına aldı. Bugün kutsanmış olmalı. Bunun şerefine küçük bir cami yaptıracağım. Büyük hanım oğlunu geri itti ve aklını başına getirmek istedi. Bir cami mi? Aklın başında değil mi? Bu delilik. Büyük babanın yaptırdığı yeterli değil mi? Adam onun itirazına son vermek için elini kaldırdı. Ben öyle karar verdim, öyle olacak. Yaşlı kadın istemeden razı oldu. Merakını gizlemeden gösteren bir yabancının önünde böyle davranılmasına kızdı. Şimdi Maru'yu uyumaya bırakalım dedi ve kapıyı gösterdi. Bu adamın artık haremi terk etmesi için sabırsızlanıyordu. Dışarı çıkmadan önce Maru'nun üzerine eğildi. Kadın ona sevgi dolu gülümsedi ve ilk kez alnından öptü. Emine kapıyı kapatırken Rıza Bey, benimle bir konyak içer misiniz Doktor Ernst dedi. Süt anne yere yatağın yanına oturdu ve sevinç gözyaşları döktü. Maru, o kadar korktum, öyle korktum ki. Seni dinlediğime nasıl da pişman oldum. Ama sen tekrar iyileşeceksin. Allah büyüktür. Evet, gerçekten dedi Maru. Sesi zayıftı ve umutsuzluğunu gösteren tondaydı. Tanrı böyle istedi. Maru, düşüğün gerçekleşmediğini öğrenince Tanrı'nın başka türlüsünü istemediği ve buna boyun eğmek zorunda olduğu kararına vardı. Tanrı'nın yolunun anlaşılması imkansızdır. Belki bu çocuk ilahi bir yazgıydı ve önemli bir rol oynayacaktı. Thomas kapıyı vurduğunda kapalı gözlerle biraz sakinleşmeyi deniyordu. Büyük halsizliğine rağmen Emine'nin yardımıyla yatakta oturdu. Lütfen onu içeri gönder ve bizi yalnız bırak. Oğlan annesine koştu ve kendini onun kollarına attı. Bütün vücudu titriyordu. Hıçkırarak yüzünü Maru'nun omzuna gömdü. Annesi parmak uçlarıyla saçını okşuyordu. Ağır bir sesle ben büyük anne gibi ölüyorsun sandım dedi. Bak artık yeniden iyiyim canım. Beni hayatta hiç yalnız bırakmayacaksın değil mi anne? Söyle. Asla. Oğlunun başını kaldırdı ve onu öptü. Onu sakinleştirmek için kendini gülümsemeye zorladı. Ellerin soğuktu. Ateşin vardı, kötü bir şey değil. Doktor seni iyileştirdi mi? Tamamen. Thomas yanağını Maru'nun omzuna dayadı ve uzun süre öyle kaldı. Kalbinde bir şey daha vardı ama bu konuda nasıl konuşması gerektiğini bilmiyordu. Sonrasının artık eskisi gibi olmayacağını hissettiği için tereddüt ediyordu. Maru hamileliği haberinin evin içinde dolaştığını ve oğlunun öğrendiğini kabul etti. Hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyordu. Onun kendiliğinden konuşmasına kadar bekledi. Oğlan derin nefes aldı, sonra bir kere daha. O hala tereddüt ediyordu. Nihayet kadına bakmadan fısıldadı. Bir bebeğin olacağı doğru mu? Onun ensesini okşadı. Evet Thomas. Niçin? Tanrı'nın isteği. Bir oğlan mı? Bu da Tanrı'nın elinde. Oğlan sustu. Maru onun güvensizlik duygusu içine düştüğünü fark etti. Çok zor gelmesine rağmen yumuşak bir sesle açıkladı. Eğer ikinci bir çocuğum olursa oğlan veya kız fark etmez. Bu sana hiçbir zarar getirmeyecek Thomas. Sen daima benim en sevgili oğlum olarak kalacaksın. Bir annenin kalbi sevgisini hiç bölmeden 10 çocuğa verebilecek güçtedir. Anne sevgisini her zaman çoğaltabilir. Aynı şeyi sende de böyledir. Sen babanı ve anneni seviyorsun. Ama her birini yarım sevgili değil. Aksine tam ve tüm kalbinle. Ayrıca büyük anneni, vaftiz babanı, Araksi'yi ve köpeğini sevebiliyorsun. Ne söylediğimi anlıyor musun? Evet anne. Thomas sakinleşti, oturdu ve sordu. Çocuğun ne zaman gelecek? Şimdi Temmuz'dayız. Tahminen Kasım'da, kış olunca. Oğlan aklına önemli soru gelmiş gibi alnını kırıştırdı. Eğer babam o zamana kadar gelmezse, o zaman çocuğun babası kim olacak? Kadın, oğlunun nasıl çocuk sahibi olduğunu bilmediğini fark etti. Bu şartlar altında böylesi daha iyiydi. Ev sahibiyle ne gibi bir ilişki içinde olduğunu ona fark ettirmemeye özen göstermişti. Oğlan sorusunu tekrarladı. Maru oğlunun anlayabileceği bir cevap aradı. Baba mı? Şimdi evet, onun babası olmayacak. Ama bir babası olmalı. O zaman Rıza Bey'e onun babası olmak isteyip istemediğini sorarız. Thomas için bu en iyi çözümdü. O Varta'nın tek oğlu olarak kalabilirdi ve bu çocuk onun kardeşi olmazdı. Babasını düşününce Thomas'ın yüzü karardı. Kısa süre önce Maru'nun ölebileceği korkusuna kapıldığında babası hakkında düşündüğü şey aklına gelince vicdanı rahatsız oldu. Hayır, Vartan onu zorda bırakmamıştı. Eğer gelmediyse bu onun elinde değildi. Onu bundan alıkoydukları kesindi. Tabii o öyle değildi. Hayır, ölemezdi. Thomas korkularını bir tarafa itmeye ne kadar çok denese de babasının geleceğine olan inancını kaybetmişti. Uzun süredir mutlu bir yaşam sürmesine rağmen ne zaman endişelense Varta'nın yarın veya öbür gün en geç ama bir hafta içinde geleceğini bilerek yaşamıştı. Şimdi Thomas Sivas'tan ayrılmalarından beri ne kadar zaman geçtiğini biliyordu. Bir yıldan fazla. hepsi birbirine ulanan o kadar çok gün. Şimdi onun gelişi için muhtemelen bu kadar çok günün geçebileceği veya hatta onlar bir araya gelinceye kadar bundan da daha çok günün geçeceği korkusu aşikardı. Thomas, büyük annesi ve diğer Ermenilerle asla bir hedefe ulaşacaklarına inanmayacakları kadar yürüdükleri çıplak bir yaylayı hatırladı. Aznev Hanım, ufkun her adımda biraz daha uzaklaştığını söylemişti, tam da bugün olduğu gibi. Thomas, hasta annesine yük olmamak için bu düşünceleri kendine sakladı, sadece sordu. Anne, babama yazamaz mıyız? Moro yutkundu ve cevap verdi. Hayır, onun nerede olduğunu bilmiyorum. Tüm ruhumuzla dua etmekten başka bir şey yapamayız canım.